Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Microsoft işbirliğiyle beraber Windows 10 uygulama geliştirme programının ilk bölümünü çekiyoruz aslında. Evet. Yanımda Microsoft'un öğrenci partner programında Burak Köse var. Kendisiyle beraber ilk başta Windows 10'a evrensel yazılım geliştirmek için neler yapmamız lazım? Hangi programları nereden buluyoruz? Bunu sizlere göstereceğiz. Burak, kısaca kendinden de bahseder misin? Ne yapıyorsun?
Ben şu an Teknoloji Çözümleri Merkezi'nde çalışıyorum. Microsoft'ta aynı zamanda öğrenci partneriyim. Beykent Üniversitesi'nde öğrenciyim. Bilgisayar mühendisi, son sınıf öğrencisiyim. Yazılımla çocukken başladım. Hala da devam ediyorum severek. Ekran başında da bu tarz hani yazılıma başlamayı düşünen insanlar varsa bu tarz videoları izlemeleri öneririm.
Evet, biz bu videomuzda size bir başlangıç yapacağız ve bir uygulama geliştireceğiz bu serinin sonunda. Uygulamamız aslında sizin de yazılım geliştirmenin temellerini anlamanız açısından önemli. Hem Windows 10'da yani PC'de hem de cep telefonunda çalışacak yemek tarifleri listesi yapacağız. İşte yemeği aratabileceksiniz, listede görüntülenecek. Ondan sonra tıklayacaksınız, yemek tariflerini alacaksınız. Buna benzer bir liste programı yapacağız. Ve tabii ki bundan sonrası öğrendiklerinizi de geliştirerek size kalıyor. Dahilen de yazabilirsiniz. Burak, istersen ilk başta yazılım geliştirmeye hangi dili öğreterek başlayacağımızı da söyleyelim. Ve hangi seviyede dil bilmeleri lazım kullanıcılarımızın.
Şimdi basit yazılımlar geliştirmeniz için öncelikle giriş seviyesinde bir programlama dili bilginizin olması lazım. Bizim kullanacağımız, bu eğitimlerde kullanacağımız dil C# ve XAML diye bir tasarım dili kullanacağız. XAML ve C# Windows uygulamaları geliştirmeniz için aslında en hani best practice bir çözüm. Yani en iyi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Bunun dışında tabii farklı yöntemler de var. İşte Visual Basic ile XAML'ı kullanabilirsiniz. Ya da C++ ile XAML'ı birleştirebilirsiniz. Ya da atıyorum işte Xamarin gibi cross platform tool'lar var. Hem Windows'a hem diğer platformlara, yani Android'e, iOS'a çıktı verebilen cross platform araçları var. Bu tarz programlama dilleri ve araçları kullanarak aslında çok basit bir iki satır kodla bile çok basit bir app geliştirebilirsiniz Windows uygulaması.
Evet, şimdi ilk olarak bir Windows makineye sahibiz ve bu makinede hangi yazılımlara ihtiyacımız var, nasıl bulacağız, bunları size gösterelim.
Şimdi öncelikle kullanacağımız dil C#. C# yazabilmemiz için bizim Visual Studio'ya ihtiyacımız var. Visual Studio Windows uygulamaları geliştirmeniz için gerekli olan biçilmiş bir kaftan aslında. Microsoft'un çok büyük bir projesi. Yıllardır geliştirilmesi devam ediyor ve biz Visual Studio'yu kullanarak C# ile Windows'a uygulama geliştireceğiz aslında.
Evet, ve ücretsiz olarak bunu indirebiliyoruz.
Evet, Visual Studio'nun birkaç farklı aslında sürümü var. Community Edition, yani topluluk sürümü, bunlardan ücretsiz olanı. Pro ve Enterprise seviyesindeki sürümdeki şeyi indirmek isterseniz, eğer sürümleri denemek isterseniz 90 günlük bir trial süresi var, deneme süresi var. Onun dışında eğer kurumsal bir proje geliştirecekseniz, siz kendi şirketinizde kullanacaksınız bunu, tabii ki de lisans satın almanız gerekiyor. Bizim burada kullanacağımız olan edition sürüm aslında Community Edition, ücretsiz olan sürüm.
Ve o da yeterli oluyor bir şeyler.
Tabii ki. Herhangi bir kısıtlaması vesaire yok. Tabii ki diğer sürümlerin birazcık daha fazla artısı var ama onlar tabii ki yüksek seviyede geliştirilen yazılımlar için kullanılacak olan araçları içeriyor aslında.
İlk olarak arama motoruna, aslında herhangi bir arama motoruna Visual Studio Download yazarsak eğer, bizi bir linke yönlendiriyor. Doğru linki bu videonun altındaki açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Yani illa arama yapmanıza gerek yok ve Microsoft'un resmi sayfasına ulaşıyorsunuz.
Evet. Bu sayfada dediğim gibi Enterprise ve Community sürümleri var. Burada indireceğiniz aslında 2015 sürümü. Yeni çıkan bir sürüm. En son sürüm. Bir de yanında Visual Studio Code diye bir tane araç var. Microsoft bundan yaklaşık bir 8 ay önce, 6-8 ay öncesinde Linux ve Mac'ler için Visual Studio'nun bir sürümünü tanıttı. Bu ne demek? Birebir Visual Studio değil ama siz Visual Studio kodu kullanarak Mac ortamında veya Linux işletim sistemi üzerinde development yapabilirsiniz.
Yani OS X'i değiştirmesine gerek yok. Windows kurmasına gerek yok. Linux kullanıyorsa da herhangi bir Windows işletim sistemine ihtiyacı yok. Bununla geliştirme yapabilir.
Eğer Windows uygulama geliştirmek istiyorsa Windows'a ihtiyacı var.
Hı, o zaman.
Yani bunlar... Visual Studio kod üzerinden şeye, Windows'a çıktı alamıyorsunuz maalesef.
Anladım. Bu iOS uygulaması çıktı sağlamak için herhalde, değil mi?
Ya bu aslında birçok işte yazılım geliştirmek için gerekli olan aracın bir arada olduğu bir text editor.
Anladım, evet. Aslında. O zaman yine Windows kullanmaları, aynen. Windows 10 için bir şey geliştireceklerse evet. En ideal çözüm oluyor.
Evet.
Şimdi biz Community'ye tıklayarak buradan onu indireceğiz.
Download Community Free'ye bastığım zaman zaten direkt benim download işlemim başlayacak. Şöyle bir landing page'e yönlendiriyor bize. Tamam, dosyayı kaydet diyorum.
Şimdi ilk inen dosya ufak bir dosya. 2.5 MB'lık bir dosya çektik. Evet. Ve bu dosyayı çalıştırdığımızda bir kurulum bizi karşılayacak. Bu kurulumda bazı şeyleri seçmeleri lazım.
Evet. Yani indirdiğimiz dosyayı çalıştırdığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan typical'ı seçerek bizim için en minimum, yani uygulama geliştirmek için gerekli olan minimum şeyleri içeren bileşenleri bilgisayarımıza kurabiliriz. Fakat biz burada aşağıdaki custom seçerek kendi geliştirme yapmak istediğimiz ortamları içeren aslında bileşenleri biz elimizle seçmek istiyoruz. Bu nedenle custom'ı seçip ben buradan next'e basıyorum. Karşıma bu şekilde bir aslında liste geliyor. Şimdi bu listede neler var? Öncelikle programming languages'in altında Visual C++ var. Visual C++ başlangıç seviyesi için, yani C++ zaten başlangıç seviyesi için biraz ağır bir dil olabilir. Bizim de zaten eğitimlerimizde kullanacağımız dil C Sharp olduğu için, bu arada C Sharp ile C++ farklı diller. İkisi de C geçiyor içinde ama tamamen farklı diller birbirlerinden. Biz C Sharp üzerinde geliştirme yapacağımız için bunu işaretlemesek de olur. Bizim için önemli olan kısım aslında şu Windows and Web Development yazan yer. Şimdi burada seçmemiz gerekenler aslında benim şu an seçmiş olduklarım. Eğer biz Windows 10 uygulaması geliştirmek istiyorsak, yani bir çıktı aldığımızda hem Xbox'a hem telefona hem Windows işletim sistemine, kısacası Windows 10'un çalıştığı bütün device'lara, bütün cihazlara çıktı almak istiyorsak, biz buradan Universal Windows App Development Tools'u işaretlemek zorundayız. Şimdi Windows 10'dan önce 8.1 ve 8.0 vardı Windows. Eğer biz daha eski bir sürümü desteklemek istiyorsak, yani Windows 10'un getirdiği özellikleri biz kullanmayalım, benim uygulamam sadece 8.1 veya 8.0'da çalışsın diyorsak, buradan Windows 8.1 and Windows Phone 8.8.1 tool'larını işaretliyorum.
Ki bazı telefonlarla güncelleme almayacağı için aslında evet. Onlar da işaretlenebilir yazılım.
Evet. Bir önemli seçenek de aşağıda aslında Cross Platform Mobile Development diye bir menü var. Daha önceden de videonun başında bahsettiğim gibi siz Visual Basic XAML kullanabilirsiniz, C Sharp XAML kullanabilirsiniz beraber. Ya da cross platform, yani aynı anda birçok platforma, Android, iOS, Windows aynı platformlara, ayrı platformlara çıktı verebilen bir tool kullanmak istiyorsanız buradan bu tool'ları işaretleyebilirsiniz. Visual Studio'nun bu setup'ı sizin için bunları hazır olarak indirip zaten bilgisayarınızı kuruyor. Burada neler var? HTML JavaScript kullanarak arayüzünüzü HTML'de, kodunuzu JavaScript tarafında yazıp Apache Cordova diye bir tool kullanarak da bunun geliştirmesini yapabilirsiniz. Şu an burada yok ama çok popüler bir cross platform tool'u Xamarin kullanarak da Windows'a, iOS'a, Android'e hepsine çıktı alabilirsiniz.
Yani burada gösterdiklerimizi işaretlemeleri, bizim anlatacaklarımızı uygulayabilmeleri için yeterli.
Evet, aslında yapmaları gereken şurada Reset Defaults diye bir seçenek var. Buna bir kere tıklayıp şu ikisinin seçili olduğundan emin olsunlar, yeterli onlar için.
Süper. Ondan sonra Next butonuna basıyoruz ve bizim için kurulum başlıyor.
Evet.
Kurulum ekranı çok 29 GB'a yakın bir dosya çekeceği için biz burayı sizler için kesip atlattık ve kurulu versiyonla devam edeceğiz. Çünkü 29 GB'ı indirip bunu da size göstermeye kalksaydık konuş bitmez herhalde, değil mi şu an? Ne yazık. Bu yüzden kotanızın bitmeye yakın oldu. Artık ay sonuna yaklaştığınız bir dönemde bunu indirirseniz sizin için de ziyan olmaz. En azından bir sonraki aya hızlı başlarsınız. Türkiye'de çünkü kota gerçeği var.
Maalesef.
Evet, programı indirip açtıktan sonra Visual Studio'yu böyle bir ekranla karşılaşıyoruz.
Evet.
Burak, ben senden rica edeceğim. İlk defa bu ekranı görenler için ekranlar ne işe yarıyor? Tam olarak karşımızda şu an ne var? Bunu da anlatabilir misin?
Şimdi dediğim gibi Visual Studio çok geniş bir tool. Sizin yazılım mimarinizi oluşturmanız için, yazılımınızı oluşturmanız için çok biçilmiş bir kaftan aslında. İçerisinde birçok araç var. Bizim hani çoğu yazılımcının hayatında görmediği, hayatında belki hiçbir zaman kullanmayacağı tool'lar bile aslında bu yazılımın içinde mevcut. İşte unit test testlerinden tutun, performanslarından tutun, kod analizinden tutun, cloud'la işte entegrasyonundan tutun vesaire, source kontrolü vesaire hepsi var aslında bu tool'un içinde. Ama başlangıç seviyesi olarak biz file menüsünden sadece new project deyip yeni bir tane proje başlatacağız. Ve bu proje menüsünde aslında bize şablonlar sunulacak. Visual Studio bize aslında şunu soruyor orada. Yani sen ne uygulaması geliştireceksin? Bu bir web sitesi de olabilir. Bu arada Visual Studio'yu sadece uygulama geliştirmek için kullanmayabilirsiniz. Siz bir web sayfası yazarken de Visual Studio kullanabilirsiniz. Ya da atıyorum herhangi bir test için de bir test yazmanız gerekir. Bunun için de Visual Studio'yu kullanabilirsiniz. Ya da bir database'iniz vardır, veri tabanınız vardır. Veri tabanınızı da aslında SQL Management Studio'nun kurulumuna gerek kalmadan Visual Studio içerisinden kontrol edebilirsiniz.
Süper.
Proje başlangıç için aslında File menüsünden New'e geliyorum ve buradan projeyi seçiyorum.
Karşımıza şablonlar geldi herhalde.
Evet. Şimdi az önceki kurulum menüsünde bahsettiğim gibi Universal ve Windows 8 8.1'in seçili olması gerekiyordu. Şimdi Universal'ı seçmezseniz ne olur? Şu benim tıkladığım menüyü göremezsiniz. Yani Windows 10 halini göremezsiniz.
Evet, zaten resim olarak da herhalde açıklamada evet, biraz daha belirgin bir şekilde göstermiş. Evet. Her türlü cihazı geliştirebilirsin gibi. Evet. Yani her ekran boyutu var.
Evet. Buradaki aslında eksik olan cihazlar da var. Mesela Windows 10 içeren işte Arduino, Netduino gibi elektronik boardlar da var. Onlar da Windows, Raspberry Pi gibi. Onlar da Windows çalıştırdığı için aslında sizin geliştirdiğiniz Universal App onun üstüne de çalışabilir. Hani buraya koymamışlar ama aslında onu da destekliyor. Visual Studio'da yaptığınız app Raspberry Pi 2 1 üzerinde de çalışabiliyor aslında.
Süper.
Şimdi biz bir hem Xbox, hem telefon, hem işte bilgisayar, hem Surface tabletlerde çalışacak bir uygulama geliştireceğimiz için aslında buradaki Universal menüsünden Blank App'i seçiyorum ben. Bunun altında işte class library'leri var, unit test yazmak istiyorsanız unit test yazabilirsiniz vesaire. Bu tarz aslında hazır şablonlar var. Visual Studio'nun bu menüsü bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor zaten. Ben masaüstüme bir tane klasör açıyorum. Windows 10, ne diyelim, demo diyelim. Şimdi aşağıda benim projemin ismini soruyor bana. Windows 10 demo dedim. Buradan da hangi klasöre oluşturmak istiyorsun projeyi onu soruyor. Şu şekilde masaüstüne açtım, klasörü seçtim.
Evet.
OK'ye bastığım zaman Visual Studio benim için gerekli dosyaları bir araya getirecek. Ufak bir sayfa açacak bana, bir başlangıç sayfası açacak. Ben bu sayfanın içerisine hem tasarımımı yapacağım hem arka tarafına kodumu yazabilir hale geleceğim.
Her proje için ayrı bir klasör açmak yararlı olur mu? Bazı dosyaları oluşturup orada saklıyor herhalde, değil mi?
Evet. Şöyle bir klasörün içine hatta gezebiliriz. Bu şekilde. Şu benim solution'ım. Yani solution aslında birden fazla projeyi içerebilir. Yani bir projenin hem servis katmanı olabilir hem uygulama tarafı olabilir. Bu iki projeyi aslında tek bir solution içerisinde geliştirme yapabilirsiniz. O nedenle yani solution'lar aslında hiyerarşiyi biraz daha kolaylaştırıyor uygulama geliştirmeyi. Bunun içerisinde işte benim aslında şu Visual Studio'da sağ tarafta gördüklerim bu klasörün içerisinde zaten
evet,
mevcut.
Tek tek dosyalar araçları evet, yerleştirmiş.
Mesela burada neler var? Main page nokta XAML. Bakın zaten dosyanın formatı da o haliyle ve XAML dosyaları aslında benim uygulamamın tasarım tarafı. Yani ben uygulamamın tasarımını yaparken tamamen XAML ile aslında haşır neşir olacağım.
Evet, Visual Studio'da da sağ tarafa solution kısmı altına zaten bu dosyaları tek tek görebileceğimiz, araçları seçebileceğimiz bir ekran yerleştirilmiş durumda.
Evet. Şimdi dedik ki işte Xbox'a da çıkacak, phone'a da çıkacak, tablet'e de çıkacak vesaire. Peki bunların ben atıyorum telefonda, bu telefon mesela bir Windows 10 telefon.
Evet.
Benim bu telefona yaptığım arayüz acaba bilgisayarda nasıl gözükecek? Bunun aslında ben ön izlemesini şuradaki designer'ın şu menüsünden çözünürlük seçerek çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorum. Mesela 23 inçlik bir tane tablette benim uygulamam bu şekilde görünecek. Zaten sayfanın içinde bir şey olmadığı için.
Evet, şu anda boş bir uygulama görüyoruz.
Ben bunu tekrar fona alırsam mesela fonda da bu şekilde
görünecek. Bu şekilde olacak. Hızlı bir şekilde ön izleme yapmamız da mümkün ekranda.
Evet. Bu da aslında Visual Studio'nun bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesi.
Şimdi o zaman bir ekran penceremiz var. Bir kodu yazdığımız penceremiz var. Sağ tarafta listeleri, dosyaları liste şeklinde görebildiğimiz, yönetebildiğimiz bir penceremiz var. Hemen aşağısında dosyaların özelliklerini ve objelerin özelliklerini yönetebildiğimiz, izleyebildiğimiz yine bir pencere daha konumlandırılmış. Her şeyi tek ekranda görebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Zaten program geliştiricilerin genelde birden fazla ekran kullanmasının nedeni de herhalde birçok pencereye aynı anda bakma zorunluluğu olsa gerek.
Evet. Ben mesela tasarımı bir farklı bir monitöre alıyorum. Kod tarafını farklı bir sayfadan, monitörden işliyorum.
Evet, o zaman daha hızlı geliştirirsiniz. İlla şart değil ama gördüğünüz gibi birçok pencereyi aynı anda görmeniz gerekiyor. Şimdi istersen Burak, daha rahat anlaşılabilmesi için bu pencerelerin ne işe yaradığını, şöyle basit bir uygulama yazalım. Bir buton koyalım ve butona basıldığında merhaba dünya yazsın. Programcıların ilk bu işe giriş basın kısmıdır bu.
Evet.
Ne nasıl gelişiyor? O butonu nereden nasıl oluşturuyoruz onu da görmüş olalım.
Tamam. Şimdi dediğim gibi XAML dosyalarımız bizim tasarım dosyalarımız.
Evet.
Bu sağ tarafta Solution Explorer altında XAML dosyasının solundaki ok işaretine tıklarsanız size bir tane de Main Page XAML CS diye bir dosya geliyor. Bu XAML CS dosyası aslında Main Page tasarımına bağlı olan bir dosya. O yüzden onun altında zaten. Onu da şöyle bir gösterelim. Bunun içerisinde neler var? Bu aslında Page class'ından işte inherit edilmiş bir tane class. Main Page class'ı. Ben burada neler yapacağım? Örneğin birazdan yapacağımız demoda zaten bir tane buton koyacağız ekranın ortasına. Ve o butona basıldığında ben ekrana mesaj verdirmek istiyorum. Şimdi ekrana mesaj verdirmek istiyorsam bunu tasarım tarafında yapamam. Çünkü zaten ekrana mesaj verdirmek için Windows'un kendi library'leri mevcut. MessageDialog diye bir tane class kullanacağız birazdan. MessageDialog zaten .NET framework'ın içerisinde mevcut olan bir tane class. Bunu adamlar biz uğraşmayalım diye daha önceden yazmışlar.
Yazmıştı, evet.
Butonu koyacağız. Butona tıklandığında bir tane o butonun click eventine bir tane metot atayacağız. Bunu da yine kod tarafında yapacağız. Burada aslında dikkat etmemiz gereken şey MainPageXAML'ın MainPageXAML.cs dosyasına bağlı olduğu. Yani bu MainPage'i ben buraya asd.cs yazıp herhangi bir şekilde bağlayamam. Tasarım tarafında kolaylık olması açısından yeni başlayan arkadaşlar şuradan Toolbox'ı da gösterelim. Sizin ekrana koyabileceğiniz aslında nesneler.
Evet.
Bunlar buton olabilir, etiketler olabilir, liste olabilir, imajlar olabilir vs.
Combo Box'lar hepsi orada.
Evet. Şimdi aslında bu sol taraftaki kod tarafına yazdığınız kod canlı olarak sağ tarafta ön izleme olarak bize gözükecek. Siz eğer ben kod yazmayı daha henüz bilmiyorum, kodla da uğraşmak istemiyorum diyorsanız buradan butonu aslında sürükleyip formun üstüne bırakarak da ufak bir tane buton ekleyebilirsiniz.
Buton oluşturabiliriz.
Evet, şunu biraz yakınlaştırayım ben. Şu şekilde daha rahat olacaktır. Evet. 33 yapalım, tamam.
Evet, ekranımızda bir buton var. Bunun boyutunu falan da buradan resim çizme programındaymışız gibi rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz zaten göre göre.
Evet. Dikkat etmeniz gereken aslında bir tane püf nokta var bu şekilde kullanımda. Şimdi Toolbox'tan tutup sürüklediğiniz zaman bu ekrana bir margin değeriyle oturuyor. Margin değeri de sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan ekranın yani köşelerinden aslında kaç piksel uzakta olacağı bu objenin. Şimdi ben bunu sürükleyip bıraktığımda şöyle koda bakıyorum zaten sürükleyip bıraktığımda da kod tarafına bu otomatik olarak ekleniyor.
Oluşturuluyor.
Bu şekilde. Şurada bir margin özelliği var. Ben herhangi bir değer girmedim. Herhangi bir numara yazmadım bir yere bir şey. Ama bu benim yerime otomatik olarak işte 196,244,00 yazmış. Şimdi ben bu kodu buradan silersem buton en sol üst köşeye gidiyor. Bunun nedeni de aslında o margin değerini benim kod tarafından kaldırmış olmam. Eğer ben bu ekran yani ekranın ortasını istiyorsam bu butonu bilmem gereken aslında birkaç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi horizontal alignment. Yatay olarak bu butonun nerede konumlandırılacağını belirleyebiliyor. Buradan center'a eşitlersen bunu gördüğünüz gibi yatay olarak bu buton artık ekranın ortasında.
Zaten Visual Studio'da yazabileceğin şeyleri sana orada gösteriyor. İlla
tabii
center'ı
ki
da hatırlamak zorunda değilsin.
Tabii ki. Şuradaki şeyi tıklayıp kod tarafına boşluk bıraktıklarında zaten bu objeye ait yani buton nesnesine ait kullanabilecekleri bütün özellikler burada mevcut. Bu özelliğin adı IntelliSense diye geçiyor. IntelliSense zaten kod yazan herkesin taptığı bir şey.
Evet.
Çok kolaylaştırıyor işimizi.
Bazen hiç bilmediğim bir aracı kullanırken bile sanki daha öncesinde birkaç kez kullanmışsın kadar hızlı bir şekilde özellikten hakim olabiliyorsun.
Yatay olarak eşitlediğimiz gibi bunun bir de dikey eşitlemesi olacak. Burayı da ben center dediğim zaman ekranın ortasında benim butonum yerleşmiş oluyor.
Şimdi bu tip bir yerleştirme yapman herhalde ekran boyutu ne olursa olsun her zaman tam butonun ortada çıkmasını sağlayacak. Biraz da böyle bir avantaj sağladı sana dizaynda. Evet.
Eğer az önceki işlemi yapmasaydım yani margin işlemlerini kaldırmasaydım.
Piksel olarak yer alsaydı.
Piksel olarak ben sürükleyip bıraksaydım onları. Şimdi 23 inçlik bir tane ekranda tepeden 500 işte soldan 500 piksel boşluk bırak. Hani şöyle düşün ekranı şurada falan olurdu ama telefonda olsaydı.
Daha ortada gözükecek. Ortada olabilirdi. Değişik olacaktı bu sefer.
Bu şekilde bir ayarlama benim objemin hem dikey hem yatay olarak tam ekranın ortasına denk gelmesini sağlıyor. Butonumuza ekledik. Şimdi butonun aslında birkaç tane property'si var yine bilmemiz gereken. Bunlardan content bir tanesi. Content aslında butonun üstünde yazan yazı.
Evet.
Bu yazı olmak zorunda değil. Siz bunun içerisine herhangi bir obje de verebilirsiniz. İmaj da verebilirsiniz. Yani bu aslında sadece string alan, yazı alan bir şey değil.
Bu arada şunu da söyleyebiliriz. Yan taraftan da bunları çok daha anlaşılır bir şekilde halledebilirler. Yani ilk başta eğer hakim değilseniz bu objenin özelliklerine zaten Visual Studio sizin için ufak bir liste hazırlıyor. O tarafta da bu araçları çok rahat bir şekilde kutuları doldurarak yapabiliyorsunuz.
Zaten bu menüde de aslında kategorilere ayrılmış halde işte görünüm, appearance'a bastıklarında bu butonun görüntüsüyle ilgili olan şeyleri düzenleyebilirler. İşte opacity, matlık, transparanlık ayarı, visibility'sini collapse yaptıklarında butonu gizleyebilirler.
Evet, daha sonra onu mesela gerektiğinde görünür hale getirebilirler. Evet.
Şimdi bizim yapacağımız aslında bu content'e bir değer vermek. Yani bu butonun üzerinde ne yazsın?
Aksiyon yazsın mesela.
Aksiyon yazsın. Aksiyon.
Evet.
Bizim işimiz.
Evet, aksiyon yazdık.
Aksiyon yazdık.
Butona tıklandığında bir aksiyon alınsın istiyoruz biz şimdi.
Şimdi biz sol taraftan, araç çubuğundan sürükleyip bıraktığımız için butona buna otomatik olarak bir isim verildi. Bu isim bu içerisinde yazan yazıyla karıştırılmamalı asla. Design tarafında yani XAML dosyaları içerisinde tanımladığım objeleri benim XAML CS tarafında yani kod tarafında kullanabilmem için bunlara bir isim vermem gerekiyor.
Şimdi obje odaklı programlama dillerini zaten daha öncesinde aşinaysanız hepsinde objelerin birer ismi vardır ve isimleriyle bu objeleri çağırabilirsiniz veya özelliklerine farklı formlardan müdahale edebilirsiniz. İsimler o yüzden hatırlayabileceğiniz şeyler olması konusunda önemliler. Mesela bunu aksiyon btn şeklinde aksiyon butonu olarak isimlendirirsek biz 10 gün sonra da bu kodu çok geliştirdikten sonra da aksiyon butonunun biz visibility'sini işte kapatacağız ya da transparan olarak ayıracağız dediğimizde aksiyon butonu ismini hemen hatırlayabiliriz. Evet.
Zaten eğer kendi projeniz değilse mesela veya projeyi birkaç ortak geliştiriyorsanız, birkaç takımla beraber çalışıyorsanız takım üyeleriniz arasında bir ortak standart olması lazım. İşte mesela ben buton yerine atıyorum imaj 1 yazabilirim. Hani o adamın benden sonraki yazımcının kafasını karıştıran bir şey. O nedenle naming convention'a çok dikkat ediyorsunuz. Yani objelere verdiğiniz isimlendirmeye çok dikkat etmeniz lazım aslında. Ben tutup sürüklediğim için bunu otomatik olarak şu x 2 nokta üst üste name buton denmiş. Bu aslında bu butonun obje ismi.
Evet.
Ben bunu btn aksiyon olarak değiştirebilirim bu şekilde. Butonumuzu tanımadık.
Hı hı.
XAML tarafına koyduğumuz her obje gibi butonların da olayları var. Mesela tıklanma bunlardan bir tanesi.
Evet.
Biz eğer butona tıklandığında bir şey olmasını istiyorsak bunu butonun click eventinin içerisine yazmamız lazım. Bunu da nasıl yazacağız? Ya şu sağdaki özellikler penceresinin yanında şöyle küçük bir şimşek işareti var burada.
Evet.
Buna basıyorum. Benim bu seçtiğim objenin yani butonun alabileceği bütün eventler benim önüme diziliyor zaten. Burada en üstte click eventi var.
Evet.
Ben buna çift tıkladığım zaman
bir tane oluşturdu hemen.
Otomatik olarak Visual Studio bunu kod tarafında benim seçtiğim nesneyi tanıyabiliyor. İstediğim eventi zaten biliyor click olduğunu ve bu click eventi için gerekli olan metodu benim için kod tarafını oluşturuyor.
Şimdi izleyicilerimize dikkat ettilerse nasıl biz main page'e çift tıkladığımızda ayrı bir kod yazma sayfası açıldıysa buton içinde şimdi yine farklı bir kod sekmesi açıldı ve onun içini dolduruyoruz. Yani aslında her objenin içine ayrı kodlar yazıyormuşuz. Her objenin kendi kodu varmış gibi de düşünülebilir. Hepsi ayrı sayfaymış gibi. Tabii ki yine hepsi ana programın parçası ama.
Hepsini aslında o sayfanın kod tarafına yazıyorum ama her bir eventin kendi tabii metodları olacak. Şimdi benim için oluşturulan metot yazıyor işte private void btn aksiyon alttan reclick. Şimdi ben bu kodun içerisine ne yazarsam yazdığım kodlar program çalıştığında direkt olarak çalışmayacak. Sadece ben butona bastığımda çalışacak.
Çünkü biz click eventinde işe yarayacak bir şekilde çalışmasını istediğimiz için click'te çift tıkladık ve burası açıldı.
Videonun başında da zaten demodan bahsederken söylediğim gibi message dialog diye bir class'ımız var. Bu class ne işe yarıyor? Ekrana bir tane mesaj yapıştırmaya yarıyor. Şimdi bunu tanıtacağız. Butona tıklandı diyelim. Ben buraya message dialog yazıyorum. IntelliSense bana hiçbir şey önermiyor. Acaba böyle bir şey var mı yok mu? Yani bilmiyor da olabilirsiniz.
Tedirginlik gerici bir durum.
Evet. Özellikle yeni öğreniyorsanız zaten bu tarz yani bazı şeyleri aslında ezberlemeniz gerekiyor. Hı-hı. Ha evet burada bunu kullanacaktık. Evet bunu böyle yaparsak daha mantıklı olur gibi şeyleri bilmeniz gerekiyor. Message Dialog'da bu klaslardan bir tanesi aslında. Ama ben buraya yazdım benim karşıma bir şey çıkmadı. Bir şey, öneri falan gelmedi. Ama ben biliyorum yani bunun.
Orada var bir şey.
Var abi. Evet. Kitabını okudum onu izledim falan. Adamlar yapıyordu yani. Ben nasıl yapacağım? Kontrole basılı tutarak noktaya basıyorum. Karşıma bu şekilde bir tane menü geliyor. Burada bana aslında şunu diyor. Senin Message Dialog class'ın Windows UI pop-ups içerisindeki bir kütüphanede zaten mevcut. Bunu eklemek ister misin? Sağda da zaten gösteriyor bana nasıl bir şey olacağını. Yeşille bak buraya ekleyeceğim diyor. Ben buna Enter dediğimde en üstte zaten referanslar kısmında buraya benim için otomatik olarak ekliyor.
Evet o diyalog kutusunu oluşturmak için gerekli tüm altyapı hazırlanmış oldu. Siz hiçbir şey yazmıyorsunuz artık o kutunun çıkması için. Tek kutunun içinde çıkacak şeyi yazman yeterli oluyor.
Evet. Şimdi bu class'ın tabii bir de kullanımı var. Hı hı. Var. MSG eşittir new message dialog dedim. Şuraya merhaba dünya yazdım. Şöyle oluşturdum. Şimdi ben burada ne yaptım? Eğer giriş seviyesinde bir C# bilginiz varsa bu kodu yazmak sizin için zahmetli olmayacaktır. Kısacası ben message dialog class'ından bir tane obje yarattım. Kendime nesne yarattım. Ben bu nesneyi istediğim yerde kullanabilirim. Yani click eventinin içerisinde, bu metodun içerisinde istediğim yerde kullanabilirim. Objeyi oluşturdum. Bunun ekrana basılması lazım.
Evet.
O zaman basalım. MSG nokta show async diyorum. Ve artık ben butona bastığımda bu message nesnesi ekranıma böyle pat diye yapışacak. Şimdi projeyi yazdık. Çok basit bir proje. Yazdık. Nasıl çalıştıracağız? Visual Studio'nun üst tarafında burada local machine yazan bir tane düğme var aslında. Evet. Eğer ben local machine'de yani kendi bilgisayarımda çalıştırırsam bunu, bu bilgisayar bir yani bilgisayar olduğu için aslında yani desktop uygulaması olduğu için bunu benim yerime benim bilgisayarıma uygun şekilde çalıştıracak. Yani benim bilgisayarıma uygun şekil nedir? İşte geniş ekran, desktop vesaire. Çözünürlüğünü de ona göre ayarlayacak aslında. Ben local machine'e bastığımda bakın benim uygulamam bu şekilde çalışmaya başladı. Şimdi ben aslında uygulamamı geliştirdim. Bu sol üstteki şeyi ben koymadım. Bu ne diye soran arkadaşlar olabilir. Bu aslında frame rate counter denilen bir olay. Yani siz eğer ekranda çok fazla böyle görsel işte çok fazla GPU animasyon falan kullanıyorsanız bu performansınızı görmenize yardımcı olan bir araç. Bunun da kapatılan yerler var. Biz birazdan gösterebiliriz. Butonu ekranın en ortasına koymuştum ben.
Evet.
Bu şekilde ekranı
ne kadar genişletirsen genişlet orada ortada.
Her zaman ortada kalacak. Aslında şu geniş çözünürlük bu da telefon hali. Yani ben bu telefona attığımda bu uygulamayı burada gördüğümün aynısını göreceğim aslında. Şimdi butonun üstüne geliyorum ve tıklıyorum. Merhaba dünya yazıyor.
Evet mesajımız çıktı.
mesajımız çıktı. İnanılmaz.
Evet, gerçekten ilk kodumuzu çalıştırmış evet. olduk şimdi. Ve bu evrensel kod oldu Windows 10'da. Evet.
Yani message dialog sınıfı, hani dedik ya işte elektronik boardlarda, Raspberry Pi'larda da vesaire var. Bu class tabii ki Raspberry Pi üzerinde mevcut değil.
Evet.
Ama message dialog, yani ben kodumu yazdım, işte Raspberry Pi'ye attığımda nasıl çalışacak gibi sorular da gelebilir. Kodunuzu yazarken şey diyebiliyorsunuz, hani benim çalıştığım platformda bu class varsa bunu yap. Yoksa yapma.
Şunu yap.
Evet.
Onu da ileriki zamanlarda anlatırız zaten evet. biraz daha ileri seviyede.
Evet.
Şimdi bu bölümde ne yapmış olduk? Kısaca özetleyelim. İlk olarak ihtiyacımız olan yazılımları nereden bulacağımızı gördük.
Evet.
Kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Kısaca Visual Studio'nun genel olarak tasarımını ve ne işe yaradığını bazı araçlarını anladık ve ilk programımızı yazmış olduk. Eğer hiç programlama diliyle uğraşmadıysanız zaten inanılmaz karışık gelmiştir ve ben bu işi bırakırım, ben öğrenemem demiş olabilirsiniz. Ama şunu söyleyelim. Aslına bakarsanız biz tabii ki biraz hızlı gidiyoruz. Çünkü biz aslında az bilenlere yönelik bir uygulama geliştiriyoruz ama programlamaya her zaman başlayabilirsiniz. Yeter ki şöyle boş bir vakitte ya ben bunu yapabilirim deyip başlamak. Çünkü evet. ben bunu yapamam deyip başlarsanız eğer yanlış kaynaklardan olmaz. Burak, burada videoyu bitirmeden önce de bu ilk bölümün sonuna geldik. Senden bir şey rica edeceğim. Programlamaya ilk defa başlayan, ucundan bir yerlerden tutmak isteyenler için bir kaynak var mı Microsoft'un hazırladığı, girip öğrenmeye başlayabilecekleri şimdiden?
Kaynak?
Yani çok bizim var. Seriyi izlemeyi beklemeden hemen o kaynaktan yararlanmaya başlayacağı bir yer var mı mesela?
Hemen gösterelim. Eğer Türkçe bir kaynak arıyorlarsa Türkiye'de üretilmiş, yani Microsoft'un bir ürünü olan açıkakademi.com sitesi var. Hemen girelim. Açıkakademi.com. Açık Akademi'ye girip Türkçe içerikli eğitimler alabilirler. Yani İngilizceleri olmayabilir, İngilizce bilmiyor olabilirler. Türkçe kaynak olarak düşünüyorlarsa Açık Akademi'ye girip bu siteye buradan kayıt ola basıp üye olduktan sonra adım adım istedikleri eğitimi alabilirler. Bu eğitimler arasında...
Ücretsiz değil mi?
Tabii ki ücretsiz.
Süper.
Çok fazla kaynak var Açık Akademi'de de. İşte Azure Bulut platformundan tutun, işte oyun geliştirmeye tutun, mobil uygulama geliştirme. Her şey aslında Açık Akademi'de mevcut. Ama daha fazla kaynak istiyorlarsa da Microsoft Virtual Academy dediğimiz MVA diye kısalttığımız aslında bir tane akademi var. Bu akademide de daha detaylı, daha ileri seviye İngilizce eğitimler alarak, yani site aslında Türkçe ama
eğitim
kontentler İngilizce. Buradan da istedik işte web development yapabilirler, oyun geliştirebilirler, mobil uygulama geliştirebilirler.
Bu birazcık da artık üst seviyeye çıkmış. Evet. İşi bilen adamın şunu nasıl yaparım dediği kısımda yardımcı kaynak herhalde.
Evet. Öğrenciler kısmına tıkladıklarında zaten burada kod yazmayı öğrenin, işte bulutta lider olun gibi menüler var. Bu menülerin içerisine girdiklerinde zaten o yazılım geliştirmek için gerekli şevki kendilerinde bulacaklarına ben inanıyorum.
İşte Türkçe kaynak çok önemliydi burada. Çünkü herkesin İngilizcesi evet. yeterli seviyede olmayabiliyor. Bir de evet. sıfırdan bir şey öğrenirken sonuçta evet. ana dilinde bir şey öğrenmek her zaman daha kolaydır.
Evet.
Evet, burada bölümün sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Artık bu bölümün sonunda neyi nereden nasıl başlayacağınızı, nasıl bulacağınızı öğrenmiş oldunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra her hafta düzenli olarak Microsoft'tan sevgili arkadaşlarımızla beraber sizlere eğitimler vereceğiz ve inşallah bu program serisinin sonunda hep birlikte bir mobil uygulama, Windows 10 uygulaması geliştirmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.